Sayfa 76. 6. gece gelince Şehrazat söze başlamış. Ey bahtı güzel şah, işittim ki balıkçı ifrite, sen beni bağışlamış olsaydın ben de seni bağışlardım, ama sen ölümümü istediğinden ben de seni bu küpe hapsedip denize fırlatarak ölüme mahkum edeceğim demiş. Bunu duyan ifrit haykırarak, Allah aşkına ey balıkçı, bunu yapma, büyüklük et, beni bağışla, yaptıklarıma da sakın kızma. Ben suç işlediysem sen iyilik et. Atasözleri ne demiştir? Kötülük yapma sen, iyilik yap. Kötünün suçunu tümden bağışla. Ve sen balıkçı, sakın umanenin Atika'ya yaptığını yapma demiş. Balıkçı, neymiş bu olay diye sorunca ifrit, şimdi bunu anlatmanın sırası değil. Beni küpten çıkarınca onların başından geçenleri anlatırım diye yanıt vermiş. Balıkçı, yo, seni oradan çıkmaya hiç imkan bulamayacağın şekilde kesinlikle denize atmam gerek. Yalvararak sana başvurduğumda sana karşı hiçbir suçum, alçakça bir davranışım olmadığı halde ölümümden başka şey düşünmedin. Oysa ben sana sadece iyilik etmiştim küpten çıkararak. Bana karşı böyle davrandığına göre senin bozuk bir soydan geldiğin anlaşılıyor ve de bil ki senin durumunu denizden çıkarıp seni yeniden kurtaracaklara açıklamadan küpü denize fırlatmayacağım. Böylece onu açmadan tekrar denize fırlatacaklar ve sen sonsuza kadar her türlü işkenceyi tadarak orada kalacaksın demiş. İfrit ona yanıt vermiş. Beni bırak, sana şimdi öyküyü anlatacağım. Bir daha kötülük de etmeyeceğim. Bir de seni sonsuza dek zenginleştirmek için olanak sağlayacak bir yol göstereceğim. Bunun üzerine balıkçı ona inanmış ve onu özgür bırakırsa, yalnız kendisine kötülük etmeyeceğini değil, iyilik de edeceğini düşünmüş. Onun iyi niyetine ve vaadine tümden güvenerek ve ona kadir-i mutlak, Tanrı üstüne yemin ettirdikten sonra balıkçı küpün kapağını açmış. Küpten tamamen çıkıncaya kadar duman yükselmeye başlamış. Sonra da bu duman yüzü korkunç çirkinlikte bir ifrite dönüşmüş. İfrit küpe bir tekme vurarak onu denize yuvarlamış. Balıkçı küpün denize yuvarlandığını görünce hiç kuşku duymamacasına mahvolduğuna inanmış. Korkudan çişini kaçırmış ve kendi kendine bu hiç de hayra alamet değil demiş. Sonra yüreğini bütün tutmaya çalışarak ey ifrit! Yüce Tanrı, vaadini tut. Çünkü bunun hesabı sorulur buyurmuştur. Sen bana yeminle ihanet etmeyeceğini vaat ettin. Yeminine sadık kalmazsan Tanrı seni cezalandırır. Gazabından korkulur. Sabırlıysa da unutkan değildir. Sana Hekim Rüya'nın Kral Yunan'a söylediği, beni bağışla ki Tanrı da seni bağışlasın deyişini hatırlatırım demiş. Bu sözleri duyan ifrit gülmeye başlamış. Onun önünden yol alarak, ''Ey balıkçı, beni izle.'' demiş. Balıkçı da güvenliğinden pek emin olmadan onun ardından yürümeye başlamış. Böylece kentten tüm olarak uzaklaşmışlar ve onu gözden yitirmişler. Sonra da bir dağa tırmanmışlar. Oradan da ortasında bir göl bulunan tenha bir vadiye inmişler. Bunun üzerine ifrit durmuş ve balıkçıya ağını suya atmasını ve avlamasını emretmiş. Balıkçı suya bakmış. Orada beyaz, kırmızı, mavi ve sarı balıklar görmüş. Şaşırmış kalmış. Sonra ağını göle fırlatmış. Çekince dört balığın ağa takıldığını görmüş. Her bir balık ayrı bir renkteymiş. Bunu görünce sevinmiş. İfrit ona, ''Bu balıklarla sultanın huzuruna çık ve bunları ona sun. O da sana bir servet verecektir ve şimdi Allah aşkına özrümü kabul et. Korkarım ki yeryüzünde yaşayan hiç kimseyi görmeden 1800 yıldır...'' Burada ifrit, daha önce balıkçıya deniz altında 500 yıl kaldığını söylediğini unutmuş görünüyor. Deniz altında kaldığım için nezaket kurallarını unuttum. Sana gelince her gün buraya balık avlamaya gel. Ancak bir kereden fazla ağ atma. Şimdi Tanrı'ya emanet ol demiş. Bunu söyleyerek iki ayağını vurunca yer yarılmış, ifriti yutmuş. Bunun üzerine balıkçı ifritle başından geçenlere çok şaşarak kente dönmüş. Sonra da balıkları alarak bunları evine götürmüş. Bunu izleyerek toprak bir kap alarak bunu suyla doldurmuş. İçine balıkları koymuş. Balıklar su içinde oynamaya başlamışlar. Sonra kabı başının üzerine yerleştirerek ifritin önerdiği gibi sultanın sarayına doğru yol almış. Balıkçı sultanın huzuruna çıkınca balıkları ona sunmuş. Sultan, balıkçının kendisine sunduğu bu balıkları görünce hayranlığın doruğuna ulaşmış. Çünkü gerek nitelik, gerek tür bakımından ömrünce bunların benzerini görmemiş imiş. Sonra, bu balıkları aşçımız zenci kadına verin demiş. Bu köle ona ancak 3 gün önce Rum ülkelerinin kralı tarafından armağan olarak verilmiş ve de aşçılık marifeti henüz denenmemiş imiş. Vezir ona balıkları kızartmasını emretmiş ve ''Ey aşçı, hükümdar sana ulaştırmak üzere bana şu emri verdi. Ey gözyaşım, seni bir hazine gibi dertli günümde, önemli gün anlamında, dökmek için sakladım.'' Atasözünün dediği gibi sen de mutfaktaki marifetini, tabaklarındaki tat zenginliğini bugün göstereceksin. Çünkü sultan bugün kendisine hediyeler getiren bir kimseyi kabul etti demiş. Vezir bunları söyleyip her tür tavsiyelerini de ekleyerek oradan ayrılmış. Sultan balıkçıya 400 dinar verilmesini emretmiş. Parayı alan balıkçı bunu giysisinin cebine yerleştirmiş. Mutlu ve sevinçli karısının yanına evine dönmüş. Sonra da çocuklarına ihtiyaçları olan her şeyi satın almış. Bu sırada zenci aşçı balıkları almış, temizlemiş ve tavaya sıralamış. Bir yanlarını iyice kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş. Fakat birdenbire duvar yarılarak endamı güzel, yanakları parlak ve yüz hatları zarif, gözleri sürmelenmiş, vücudu ince ve zarafetle öne eğilmiş, başı mavi bir yazmayla örtülü, kulağında küpeler, kolunda bilezikler, parmağında değerli taşlarla bezenmiş yüzükler bulunan bir genç kız çıka gelmiş. Elinde kamıştan bir değnek tutuyormuş. Ocağa yaklaşmış ve elindeki değneği tavaya uzatarak, ''Ey balıklar, sözünüzü her zaman tutuyor musunuz?'' demiş. Bunu gören köle bayılmış. Genç kız sorusunu ikinci, üçüncü kez tekrarlamış. Bunun üzerine tavanın içindeki tüm balıklar başlarını kaldırarak, ''Evet, evet'' demişler. Sonra hep bir ağızdan şu dizeleri okumuşlar. Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan biz de bizimkini tutarız. Ama kaçmaya kalkışırsan borcunu ödeyinceye kadar haykırıp dururuz. Bu sözler üzerine genç kız tavayı devirmiş, geldiği yerden çıkıp gitmiş ve mutfağın duvarı yeniden kapanmış. Köle kadın baygınlığı geçince 4 balığın yanmış, kara kömüre dönmüş olduğunu görmüş. Kendi kendine zavallı balıklar demiş. Sonra kendi durumunu düşünerek ve bir deyişi hatırlayarak ilk saldırıda bozguna uğrandı demiş. Kendi kendine dövünüp dururken vezir ardından omuz başında belirivermiş ve ona balıkları sultana götür demiş. Köle ağlamaya koyulmuş ve olup biteni vezire anlatmış. Vezir çok şaşırmış ve ''Bu gerçekten garip bir öykü.'' demiş. Balıkçıyı aratmış ve huzuruna getirince ona ''İlk kez getirmiş olduğuna benzer 4 balık daha getirmen gerekiyor.'' demiş. Balıkçı göle yollanmış, ağını atmış ve yakaladığı 4 balığı vezire getirmiş. Vezir de onları zenci kadına vermiş ve ''Al bunları benim huzurumda kızart ki bu işin nasıl olduğunu anlayayım.'' demiş. Zenci davranıp balıkları hazırlamış ve ateş üzerindeki tavaya yerleştirmiş. Böylece birkaç dakika geçmiş geçmemiş, duvar yarılıvermiş ve genç kız evvelce görüldüğü giysilere bürünmüş bir biçimde ve elinde aynı değnekle görünmüş. Değneği tavaya doğru uzatmış ve ''Ey balıklar, balıklar, eski sözünüzü hala tutuyor musunuz?'' diye sormuş. Balıklar hep birden başlarını tavadan kaldırarak ağız birliğiyle şu dizeleri okumuşlar. Geri dönersen sana öykünürüz, yeminini tutarsan biz de tutarız ama verdiğin sözleri inkar edersen belanı bulasıya kadar beddua ederiz. Bu anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve susmuş. 7. gece gelince söze başlayarak ''Ey bahtı güzel şahım! İşittiğime göre balıklar konuşmaya başlayınca genç kız değneğiyle tavayı devirmiş ve girdiği yerden çıkıp gitmiş, duvarda kapanmış. Bunu gören vezir ayağa kalkmış ve ''Bu işi sultandan saklamam imkansız.'' demiş. Sonra sultanın huzuruna çıkarak gördüklerini anlatmış. Sultan da ''Bunu kendi gözlerimle görmem gerek.'' demiş ve adam gönderip balıkçıyı aratmış ve öncekilere benzer 4 balıkla gelip kendisini görmesini buyurmuş. Bu maksatla da kendisine 3 gün süre tanımış ama balıkçı hemen göle gitmiş ve 4 balık alıp getirmiş. Bunun üzerine sultan kendisine 400 dinar verilmesini emretmiş ve vezire dönerek ''Bu balıkları benim önümde sen kendin hazırla.'' demiş. Vezir ''Duyduk ve itaat ettik.'' demiş ve balıkları iyice temizledikten sonra tavayı sultanın huzuruna getirmiş ve kızarmak üzere balıkları içine koymuş. Bunu izleyerek bir yanlarını kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş ve birdenbire mutfağın duvarı yıkılmış ve buradan mandalardan bir mandaya ya da hat peygamberine itaat etmediğinden dolayı Tanrı tarafından kökü kurutulmuş bir kabile. Kur'an 25. Suri 123-139. Ayetler Kavam. Kabilesindeki devlerden birine benzer bir zenci çıkmış, elinde yeşil bir ağaç dalı tutuyormuş. Açık seçik ve müthiş bir sesle, ''Balıklar, hey balıklar, eski vaadinizi her zaman tutuyor musunuz?'' demiş. Balıklar da tavanın içinden başlarını çıkararak, ''Evet, evet, kuşkusuz'' demişler ve hep bir ağızdan şu dizeleri okumuşlar. ''Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan biz de bizimkini tutarız. Ama sen yan çizersen vaadini yerine getirinceye kadar haykırırız.'' Sonra zenci ocağa yaklaşmış. Elindeki dalla tavayı devirmiş. Balıklar yanmışlar, kömüre dönmüşler. Bunun üzerine zenci içeri girdiği yerden çekip gitmiş. Zenci herkesin gözü önünde kaybolunca sultan yöresindekilere, ''Gerçekten görüp de suskun kalmamız mümkün olmayan bir durum karşısındayız.'' demiş. Ve de hiç kuşkusuz bu balıkların garip bir öyküsü olmalıdır diye eklemiş. Bunun üzerine balıkçıyı getirtmiş. Balıkçı gelince de, ''Bu balıkları nereden tuttun?'' diye sormuş. O da, kente egemen olan dağın ardındaki dört tepe arasında bulunan bir gölden yanıtını vermiş. Sultan balıkçıya dönüp, ''Oraya gitmek için kaç gün gerek?'' diye sormuş. Balıkçı, ''Sultanımız Efendimiz sadece yarım saat yeter.'' demiş. Sultan çok şaşırmış ve askerlerine hemen balıkçıya yoldaşlık etmelerini emretmiş. Balıkçı da çok kızarak içinden ifrite küfretmeye başlamış ve sultan ile herkes yola koyulmuş. Dağa çıkmışlar, sonra da daha önce hiç görmedikleri geniş bir boşluğa inmişler. Sultan ve askerleri dört tepe arasında bulunan bu uçsuz bucaksız çölü ve dört ayrı renkten kırmızı, beyaz, sarı ve mavi balıkların oynaştığı gölü görünce şaşırıp kalmışlar. Sultan durup askerlerine ve orada bulunan herkese, ''İçinizde daha önce burada bir göl olduğunu bilen var mı?'' diye sormuş. Hepsi birden, ''Yo, hayır'' diyerek yanıt vermişler. Sultan da, ''Vallahi bu göl ve içindeki balıklar hakkında gerçeği öğrenmeden kente dönmem ve tahtıma oturmam.'' demiş. Ve askerlerine çevredeki tepeleri çember içine almalarını emretmiş. Onlar da bu emri yerine getirmişler. Bunun üzerine sultan vezirini çağırmış. Bu vezir ağzı iyi laf yapan, tüm bilimleri öğrenmiş, bilgili bir adam, bir bilge imiş. Sultanın huzurunda eğilip iki eli arasından yeri öpünce sultan ona, ''Bir şey yapmak, ancak ilkin seni haberli kılmak istiyorum.'' Bu gece kendi başıma yola çıkıp bu göl ve içindeki balıkların sırrını kendi başıma aramak niyetindeyim. Sen benim otağımın kapısını tutacak ve emirlere, vezirlere ve mabeyincilere, ''Sultan rahatsız, yanına hiç kimsenin girmemesi için emir verdi.'' diyeceksin. Ve benim niyetimi kimseye açıklamayacaksın demiş. Sultan bunu izleyerek kılık değiştirmiş. Kılıcını kuşanmış ve görünmeden çevresinde bulunanlardan uzaklaşmış. Sonra yola koyulup sıcaktan bunalıp dinlenmek zorunda kalasıya kadar durmaksızın bütün gece sabaha dek yürümüş. Bundan sonra yeniden yola koyulup günün geri kalan bölümünü ve ertesi geceyi yürüyerek geçirmiş. İşte o sırada uzaklarda siyah bir şey görmüş. Buna sevinerek kendi kendine, ''Orada beni bu göl ve içindeki balıklar hakkında aydınlatacak birini bulmam mümkün.'' demiş. Bu siyah şeye yaklaşırken bunun çelik levhalarla pekiştirilmiş ve tamamıyla kara taşlarla inşa edilmiş bir saray olduğunu ve de kapısının bir kanadının açık, ötekinin kapalı olduğunu görmüş. Buna sevinmiş, kapının önünde durarak yavaşça çalmış. Yanıt alamadığından ikinci ve üçüncü kez çalmış. Yine yanıt alamamış. Bu kez dördüncü kez ve daha kuvvetli çalmış. Ama ona kimse yanıt vermemiş. O zaman kendi kendine, ''Bu sarayın boş bulunduğuna kuşku yok.'' demiş. Bunun üzerine cesaretini toplayarak sarayın kapısından içeri sızmış. Orada yüksek sesle, ''Ey sarayın sahipleri, ben bir yabancıyım, yoldan geçen biri ve sizden yolculuk için biraz yiyecek istiyorum.'' demiş. Sonra dediklerini ikinci, üçüncü kez tekrarlamış ama yanıt alamamış. Yüreğini pekiştirmiş ve cesaretini toplamış ve koridordan geçerek sarayın ortasına kadar gelmiş. Orada da hiç kimseyi bulamamış. Ama sarayın her yanının değerli halılar ve perdelerle süslenmiş olduğunu ve sarayın iç avlusunun ortasında göz kamaştıran inciler ve değerli taşlarla işlenmiş, ağızlarından suların boşaldığı, kırmızı altından 4 aslanın çevrelediği bir havuz bulunduğunu görmüş. Havuzun yöresinde sarayın üstüne gerilmiş geniş bir ağın engellemesiyle dışarıya uçamayan bir kuş varmış. Sultan bütün bunlara şaşıp kalmış ama gölün ve balıkların, dağların ve sarayın sırrını kendisine açıklayabilecek hiç kimse görmediğine de üzülmüş. Sonra iki kapı arasına oturup derin derin düşünmeye başlamış. Ama birdenbire kederli bir yürekten kopar gibi hafif bir şikayet ve de kısık bir sesin şu dizeleri okuduğunu duymuş. Çektiğim acılar, ah onları gizleyemiyorum ve de aşktan yana derdim ortada ve şimdi gözlerimdeki uyku gecenin karanlığında uykusuzluğa döndü. Ah aşk, beni görmeye geldi ama düşüncelerime de ne işkenceler getirdi. Acıyın bana, bırakın huzuru tadayım. Ve ona acı çektirmek için tüm ruhum olan o sevgiliyi ziyaret etmeyin. Çünkü acılar ve belalar içinde benim tesellimdir o. Sultan mırıltı halindeki bu şikayetleri işitince ayağa kalkıp sesin geldiği yana yönelmiş. Orada üzerine perde gerilmiş bir kapı bulmuş. Bu perdeyi kaldırmış ve büyük bir salonda bir arış. Arış, dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafeye eşit eski bir uzunluk ölçüsü. Yükseklikteki bir yatakta oturan genç bir adam görmüş. Bu genç adam ince yapılı ve yakışıklıymış, tatlı ve akıcı bir konuşması varmış. Alnı çiçek, yanakları gül yaprağı gibiymiş. Yanaklarından birisinin ortasında bir siyah amber damlası gibi bir ben varmış. Hani şair ne demiş? Çocuk ki tatlı ve narin, karanlıklardan süzülür saçları. Öylesine siyahtır ki geceyi oluşturur, aydınlık alnı. Öylesine beyaz ki geceyi ışığa boğar, zarafetinin temaşası. İnsan gözünün hiç görmediği bir şenliktir. Gözünün birinin hemen altında, pembe yanağının üstünde, tüm gençler arasından onu hemen fark ettiren eşsiz bir beni vardır. Onu görünce sultan sevinmiş ve ''Barış seninle olsun'' demiş. Genç adam yatağının üzerinde oturmayı sürdürmüş. Ama tüm kişiliğine yayılmış kederli bir sesle sultanın selamını yanıtlamış ve ona ''Efendim, yerimden kalkamadığım için beni bağışla.'' demiş. Şah da ona, ''Ey delikanlı, bana bu gölün ve renkli balıklarının ve de bu saray ile yapayalnızlığının ve gözyaşlarının sırrını açıkla.'' demiş. Bu sözleri duyunca genç adam, yüzünden süzülen bol gözyaşlarıyla ağlamış. Sultan şaşırıp kalmış ve, ''Ey delikanlı, seni böyle ağlatan nedir?'' diye sormuş. Genç de, ''Bu durumda olup da nasıl ağlamam?'' demiş ve de ellerini uzatarak giysisinin uzun eteklerini tutup kaldırmış. Şah bakmış ki gencin gövdesinin altı tümüyle mermer kesilmiş. Öteki yarısı ise göbek deliğinden saçlarına kadar canlı bir insanınki gibiymiş. Genç adam sultana, ''Bil ki efendim balıkların öyküsü öylesine gariptir ki herkes öğrensin diye iğneyle gözün iç köşesine yazılsa uyanık gözlemci için bir ders olurdu.'' demiş. Ve delikanlı bu öyküyü şöyle anlatmış. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.